Ayrım 43, YGS, LYS, Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı, sayfa 382. B. Öğretici metinler. Mektup, günlük, anı, biyografi, gezi yazısı, sohbet, haber yazıları, fıkra, deneme, makale, eleştiri, röportaj, bilimsel yazılar, tarihi yazılar, felsefi yazılar. Öğretici metinler, bir olayı, kavramı veya nesneyi açıklamak, anlatmak veya bildirmek amacıyla yazılan metinlerdir. Öğretici metinlerde amaç okura bilgi vermek, haber vermek, okuru ikna etmek veya bir konuyu açıklamaktır. Bir şeyler öğretmek amaçlandığından öğretici metinlerde uslup sanatsal metinlerde olduğu gibi öne çıkmaz. Başka bir deyişle öğretici metinlerde sanat yapma kaygısı yoktur. Öğretici metinler kaynağını kurmacadan değil gerçek dünyadan alır. Çoğunlukla ders kitaplarında, ansiklopedilerde, gazete ve dergilerde kullanılır. Öğretici metinlerde bilimsel konularda, güncel konularda işlenebilir. Öğretici metinler şu sınıflara ayrılabilir. Bir, kişisel hayatı konu alan metinler, mektup, günlük, anı, hatıra, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı. İki, gazete çevresinde gelişen metinler, söyleşi, sohbet, haber yazıları, fıkra, deneme, makale, eleştiri, röportaj. Üç, bilimsel metinler. Dört, tarihi metinler. Beş, felsefi metinler. Öğretici metinler ve zihniyet. Öğretici bir metnin dili, yapısı ve konusundan hareket ederek hangi dönemde yazıldığını tahmin edebiliriz. Metinler yazıldığı dönemin hakim zihniyetini yansıtır. Bu durum öğretici metinlerde daha da belirginleşir. Çünkü öğretici metinler ortaya çıktıkları dönemin sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve bunun gibi ortamın en çok konu edinen metinlerdir. Öğretici metinler yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtmakla birlikte farklı dönemlerde yazılmış olan metinlerde bakış açısının farklılığı nedeniyle ulaşılan sonuçların da farklı olması söz konusu olabilir. Yani aynı konuda farklı dönemlerde yazılmış öğretici metinlerde farklı sonuçlara ulaşılabilir. Öğretici metinlerde yapı, plan, öğretici metinler edebi metinlerde olduğu gibi bir plan çerçevesinde oluşturulur. Metinler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bu bölümleri oluşturan sözcükler, cümleler, paragraflar anlamsal ve dil bilgisel bir bütünlükle bir araya gelir. Bir öğretici metin haber ve bilgi verme, ikna etme, kanıları değiştirme, uyarma, düşündürme, yönlendirme, tanıtma gibi amaçlarla yazılır. Metnin uzunluğu, kısalığı, metnin amacını, iletisini en iyi bir biçimde verecek şekilde hedef kitleye, metnin türüne, makale, nutuk, biyografi, sözlü mü yazılı mı olacağını ve bunun gibi göre değişir. Öğretici metinlerde gerçeklik olduğu gibi verildiği için kişi, zaman, mekan ve olayda değişiklik yapılamaz. Öğretici metinlerde ana düşünce. Ana düşünce metinlerde verilmek istenen mesajdır. Metnin yazılış amacıdır. Öğretici metinlerde ana düşünce bir cümle olarak metinde doğrudan da yer alabilir. Metnin tamamından da çıkarabilir. Ana düşüncede soyut bir kavram, teknik bir gelişme, siyasi bir düşünce, sosyal yeni bir buluş ifade edilir. Bir konuda birden fazla öğretici metin yazılabilir. Öğretici metinlerde dil ve anlatım. Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanıldığından varlık ve eşyalar nesne olarak ifade edilir. Her öğretici metnin anlatım özelliği hedeflenen okuyucu kitlesine seçilen konuya, zihniyet ve anlatım türüne göre değişir. Dil bir nesneyi açıklamak, bir kavramı anlatmak, bir olayı bildirmek ve okuyucuyu uyarmak için kullanılır. Dil ve anlatım iletilmek istenen mesajı ana düşünceye, metnin türüne, felsefi metin, deneme, gezi yazısı ve bunun gibi iletişim aracına, hedef kitleye göre değişir. Öğretici metinler yazıldık. Dönemin dil ve anlatım özelliklerini yansıtır. Bilimsel metinlerde genellikle terimler, felsefi metinlerde kavramlar kullanılır. Sözcükler genellikle gerçek ilk anlamlarında kullanılır. Öğretici metinlerde terimlere, kavram ve gözlemlere önemli ölçüde yer verilir. Söz sanatlarına, sözcüklerin mecaz anlamlarına yer verilmez. Öğretici metinler yazıldıkları dönemin dil özelliklerini yansıtırlar. Farklı türdeki öğretici metinler dil ve anlatım bakımından da birbirinden farklıdır. Öğretici metinlerde anlatıcı sanatsal metinlerde olduğu gibi kurmaca değil gerçek kişidir. Sanatsal metinlerde olduğu gibi öğretici metinlerde de bir konu farklı bir bakışta ortaya konabilir. Öğretici metinlerde anlatımın akıcı, yalın, açık ve tutarlı olması gerekir. Öğretici metinler ve gelenek, öğretici metinler de sanatsal kurmaca metinler gibi bir geleneğe bağlıdır. Bir metnin bağlı olduğu gelenek metinde ele alınan konudan, metnin dil ve anlatımından, yazılış amacından, metne hakim olan zihniyetten hareket edilerek belirlenebilir. Öğretici metinlerde anlam, öğretici metinler herkese tek bir iletiyi verir. Yani anlam tektir. Sanatsal metinlerde olduğu gibi çok anlamlı bir anlatım yoktur. Öğretici bir metinde birbiriyle çelişen düşünceye yer verilmez. İletinin herkesçe anlaşılabilmesi için öğretici metinlerde açık ve yalın bir dil kullanılır. Bununla birlikte metnin iletisini tam olarak kavranması alıcının birikimine bağlıdır. Öğretici metinler ve yazar, bir öğretici metinle metnin yazarı arasında bir ilişki vardır. Özellikle deneme, fıkra gibi özelliğin hakim olduğu metinlerde metnin iletisi yazarın düşüncelerini yansıtır. Bilimsel yazılar, biyografi gibi türlerde ise yazar duygularını katmaz, bu türlere nesnellik hakimdir. Öğretici metinler ve yorum, bir metnin yorumlanmasında metnin yapısının, metnin yazarının, dil ve anlatımının, zihniyetin ve geleneğinin etkisi vardır. Öğretici metin yapısı, anlatım ve teması birbiriyle ilişkilendirilerek yorumlanır. Öğretici metin türleri, mektup, bir şeyi haber vermek, sormak, istemek, bir meseleyi tartışmak, birinden bir yardım istemek, sevinç veya üzüntü bildirmek için birine veya bir kuruma çoğunlukla posta yoluyla gönderilen yazılara mektup denir. Mektuplar işledikleri konulara göre iş mektupları, özel mektuplar ve dilekçe olmak üzere sınıflandırılabilir. Mektuplarda özel iş ve dilekçe dil göndergesel işlevde kullanılır. Bir özel mektup. Özel mektupların sol üst köşesinde hitap, sağ üst köşesinde tarih ve yer, sağ alt köşesinde ad, soyad ve imza, sol alt köşesinde adres bulunur. Özel mektupların giriş bölümlerinde yazılış gerekçeleri ortaya konur. Gelişme bölümlerinde konu ayrıntılandırılır. Değişik konulardan bahsedilir. Sonuç bölümlerinde karşıdakinin durumu sorulur. Mektubun yazarı kendi durumundan bahseder, sevgi ve saygılarını sunar. Edebi mektuplarda özel mektup kabul edilir. Divan Edebiyatı'na Fuzuli'nin şikayetnamesi edebi mektubun önemli bir örneğidir. Bir kişiden başka bir kişiye yazılan mektupların herkesin okuması için gazete ve dergilerde yayınlanmasına açık mektup denir. Türk Edebiyatı'na mektup türü Tanzimat'la birlikte yaygınlaşmıştır. Dünyadaki ilk mektup örnekleri Mezopotamya ve Eski Mısır'da kil tabletlere ve papirüslere yazılmış parçalardır. Türk ve dünya edebiyatında roman türündeki bazı eserler mektup türünden yararlanılarak oluşturulmuştur. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mutallakası mektup türünden yararlanılan ilk Türk romanı, Halide Edip Adıvar'ın Handan'ı, Yakup Kadri'nin Bir Serencam'ı, Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı, Leyla Erbil'in Mektup Aşkları, Balzac'ın Valideki Zambak'ı, Dostoyevski'nin İnsancıkları, Göte'nin Genç Werther'in Acıları. Cenap Şahabettin Haç Yolunda ve Avrupa Mektupları adlı eserleri gezi yazısı olup mektup türünden yararlanılarak yazılmıştır. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'nda mektup türündeki önemli eserler Romanya Mektupları Ahmet Rasim, Evrak-ı Eyyam Cenap Şahabettin mektup biçiminde eleştiri, Antalyalı Genç Kıza Mektup Ahmet Hamdi Tanpınar, Ziya'ya Mektuplar Cahit Sıtkı Tarancı, Kemal Tahir'e Mahpushane'den Mektuplar Nazım Hikmet, 13 Günün Mektupları Cemal Süreya, Leylim Leylim Ahmet Arif'ten Leyla Erbil'e Mektuplar Ahmet Arif. İki iş mektubu, iş ve ticaretle uğraşan özel kurumlar ve kuruluşlar arasındaki yazışmalar iş mektubu adını alır. İş mektuplarının resmi bir dil kullanılır. Özel mektuplarda içten, iş mektuplarında ve dilekçelerde resmi bir üslup söz konusudur. Özel mektuplarda daha çok öyküleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılırken, iş mektubu ve dilekçede emredici anlatım kullanılır. Üç dilekçe, kişilerden makam veya dairelere bir dileği iletmek amacıyla yazılan mektuplara dilekçe denir. Resmi kurum ve kuruluşlar arasındaki yazışmalar içeren resmi mektuplar gibi dilekçelerde resmi mektuptur. Dilekçelerde sağ üst köşeye tarih yazılır. Hitap bölümünde makamın adı kağıt ortalanarak yazılır. Kısa, açık ve resmi bir üslupla dilekçe metni yazılır. Satır başı yapılarak arz veya rica edilir. Dilekçeler üst makama sunuluyorsa arz edilir. Alt makama sunuluyorsa rica edilir. Eş makamlar arasında ise arz ve rica edilir. Dilekçenin sağ alt köşesine imza, ad ve soyada, sol alt köşesinde ise dilekçe sahibinin adresine yer verilir. günlük günce bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan yazı türüne günlük denir. Batıdaki karşılığı jurnaldır. Bu sözcüğün karşılığı olarak Nurullah Ataç günceyi, Salah Birsel, Falih Rıfkı Atay'ın bir yazısından hareketle günlükü önermiş. Günlük sözcüğü jurnal karşılığı olarak yaygınlık kazanmıştır. Günlüklerde anlatılanlarda öznellik ağır basar. Günlükler anılardan farklı olarak günü gününe yazılır. Günlükler anılardan farklı olarak başkanın okuması için yazılmaz, özeldir. Günlüklerde olayın geçtiği tarih ve yer sağ üst köşede belirtilir. Günlük yazmak yazma becerisi kazandıran bir uğraşıdır. Özel yazılar olan günlükler işten bir üslupla kaleme alınır. Günlük yazarının yaşantısı, kişisel dikkatleri ve gözlemleri günlüğe yansır. Edebiyatımızda günlük yerine önceleri ruzname adı kullanılmıştır. Reşat Nuri Güntekin Çalıkçı romanında günlük türünden yararlanmıştır. Edebiyatımızda günlük fazla yaygın olmayan bir türdür. Günlükler asıl yaygınlığın Cumhuriyet döneminde göstermiştir. Batı etkisindeki Türk edebiyatında günlük türündeki önemli eserler Seyahat Jurnali Direktör Ali Bey, Hayatımın Hikayesi Şair Nigar Hanım, Ruzname Ömer Seyfettin, Günce Nurullah Ataç, Günlük Salah Birsel, El Yazılarına Vuruyor Güneş İlhan Berk, Günler Cemal Süreya, Başı Bozuk Günceler Ece Ayhan, Gece Defteri Ahmet Oktay, Damla Damla Günler Adalet Ağoğlu, Gün Dökümü Tomris Uyar. Anı, hatıra, bir kişinin tanık olduğu veya başından geçen olayları, olguları, bilgilerine ve gözlemlerine dayanarak anlattığı düz yazı türüne anı denir. Anılar günlüklerden farklı olarak günü gününe yazılmaz. Anlatılanların üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra kaleme alınır. İnandırıcılığı artırmak için mektup, günlük, dergi, gazete gibi belgelerden yararlanılabilir. İştenlik, nesnellik anılarda aranan niteliklerdir. Anılar makaleler ve bilimsel yazılar gibi iddia ve ispat yazıları değildir. Açık, yalın, samimi ve abartısız bir üslupla yazılır. Anılarda birinci tekil kişi anlatıcı vardır. Yani kahraman anlatıcı söz konusudur. Başka bir deyişle anlatıcı yazarın kendisidir. Anılar öğretici niteliktedir ve anılarda dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır. Anı yazılırken anlatılan zaman dilimiyle ilgili her türlü kaynaktan yararlanılır. Nesnel olarak kaleme alınmış anılar tarihsel ve toplumsal olayların aydınlatılması için bir belge niteliği taşır. Anılarda kişisel gözlem ve deneyimlerden yararlanılır. Eski Yunan'da Kısen Hop, Anabasis adlı yapıtıyla bu türün ilk örneğini vermiştir. Fransız edebiyatında Saint-Simon ve J.J. Rousseau itiraflar bu türdeki eserleriyle ünlüdür. Türk edebiyatının ilk anı örneği Babür Şah'ın yazdığı Babürname'dir. Türk edebiyatının anı türündeki eserler Tanzimat'tan sonra yaygınlaşmış, asıl gelişimini Cumhuriyet döneminde göstermiştir. Batı etkisindeki Türk edebiyatında anı türündeki önemli eserler Tapsıra Akif Paşa, Magosa Mektupları Namık Kemal, Defteri Amal Ziya Paşa, Ömer'in Çocukluğu Muallim Naci, Eşkali Zaman Falaka Ahmet Rasim, 40 Yıl Saray ve Ötesi Halit Ziya Uşaklıgil, Zoraki Diplomat Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıralarım Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Zeytin Dağı Çankaya Falih Rıfkı Atay, Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı Halide Edip adı var, Üç Nesil Üç Hayat Bir Ömür Böyle Geçti Refik Halit Karay, Boğaziçi Yalıları Abdülhak Şinasi Hisar, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyatçılar Geçiyor Halit Fahri Ozan Soy, Bizim Yokuş Yusuf Ziya Ortaç, Babamın Arkadaşları Aşina Yüzler Samet Ağoğlu, Şair Dostlarım Oktay Akbal, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez Bir Sürgün Anıları Aziz Nesin, Akan Zaman Duran Zaman Melih Cevdet Anday, Mavi Sürgün Halikarnas Balıkçısı, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu Sevgi Soysal, Bir Dinozorun Anıları Mina Urgan, Edebiyat Dostları Mehmet Seyda, Dünya Bir Gölgeliktir Dönüp Baktığımda Fethi Naci, Acılı Kuşak Mehmet Kemal, Gölgede Kalan Yıllar Mehmet Fuat, Kar Yağıyor Hayatıma Selim İleri. Biyografi yaşam öyküsü, otobiyografi öz yaşam öyküsü, topluma mal olmuş bir kişinin yaşamını, yaptıklarını, yaşadığı döneme katkılarını anlatan yazılara ve kitaplara biyografi denir. Kişinin kendi yaşamını anlattığı yapıtlara ise otobiyografi denir. Biyografilerde anlatıcı ile kahraman aynı kişi değilken, otobiyografilerde anlatıcı tıpkı anılarda olduğu gibi aynı zamanda yazardır. Bilimsel bir konuyu ya da bir kişinin yaşamını, kişiliğini, eserlerini ayrıntılı bir biçimde inceleyen eserlere monografi denir. Biyografik eserler uzun süreli araştırmalar ve ayrıntılı titiz bir çalışma gerektirir. Biyografiler bilgi ve belgelere dayandırılmalıdır, yani nesnel olmalıdır. Biyografilerde söylentilere yer verilmemelidir. Biyografilerde kronolojik bir sıra izlenebilir. Biyografisi yazılan kişinin ailesi, yakın çevresi, öğrenim değeri ve başarıya ulaşma süreci üzerinde de durulur. Biyografisi yazılan kişinin başından geçen olaylar onun davranışlarını belirleyecek bir akış içinde verilir. Biyografilerde gözlem önemli bir yer tutmaz. Yazarın kişiyi bizzat tanımış olması, onun yaşamının önemli anılarında yanında olması sorunu değildir. Biyografilerde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır. Biyografilerde çoğunlukla öyküleyici ve öğretici anlatım türleri kullanılır. Biyografiler açık, akıcı ve yalın bir dille kaleme alınır. Biyografiler sayesinde okurlar başarılı bir yaşama ulaşma yollarıyla ilgili örnek bir yaşam deneyimine tanıklık etmiş olurlar. Ayrıca biyografisi yazılan kişinin yaşadığı dönemin özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olurlar. Eski Yunan edebiyatında Plutarkos biyografi türünün ilk büyük yazarı kabul edilir. Biyografi eski edebiyatta Tercüme-i Hal adıyla anılmıştır. Divan edebiyatında bugünkü biyografiye en yakın örnekler tezkireler olmuştur. Şairlerin hayatlarını ve eserlerini inceleyen tezkirelere Şuara tezkiresi, Şairler tezkiresi denmiştir. Ali Şir Nevai'nin Mecalisun Nefais adlı tezkiresi Türk edebiyatının ilk tezkiresidir. Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire ise Sehibey'in Heşt Behişt'idir. Batı etkisindeki Türk edebiyatında biyografi türündeki önemli eserler Kısası Enbiya Ahmet Cevdet Paşa, Evrak-ı Perişan Namık Kemal, Beşir Fuat Ahmet Mithat Efendi, İki Dost Süleyman Nazif, Mehmet Akif Namık Kemal, Mithat Cemal Kuntay, Atatürk Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tek Adam İkinci Adam Şevket Süreyya Aydemir. Türk edebiyatında ilk Mutasavvıflar Fuat Köprülü, Tevfik Fikret Mehmet Kaplan. Ömer Seyfettin Tahir Alangu, Hayatım Hasan Ali Yücel, Baba Ali Otobiyografi Anı, Kafa Kağıdı Otobiyografi Roman, Necip Fazıl Kısakürek, Bir Varmış Bir Yokmuş Portreler Yusuf Ziya Ortaç, Birlikte Yaşadıklarım, Birlikte Öldüklerim Aziz Nesin Anı Portre. Gezi yazısı, seyahatname, bir yazarın yurt içine veya yurt dışına gezip gördüğü yerleri ve bu yerlerle ilgili izlenimlerini anlattığı yazı türüne gezi yazısı, seyahatname denir. Gezilen yer sadece görünümüyle, coğrafi yapısıyla değil, insanıyla, tarihle, toplumsal yapısıyla, gelenekleriyle birlikte anlatılır. Gezi yazılarında dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır. Gezi yazılarında daha çok açıklayıcı, öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır. Gezi yazılarında gözlem oldukça önemlidir. Gezi yazılarında okuyucu da gezip görme isteği uyandırma amacı vardır. Gezi yazılarına en yakın tür diyebileceğimiz röportajda ise amaç gezip görme isteği yaratmak değil, bir sorunu, durumu yerinde araştırmaktır. Anılarda da yazar gezip gördüğü yerlerden bahseder ama bu gezi yazılarında olduğu gibi gezip gördüğü yerleri anlatma amacından çok kendi hayatındaki olayları anlatmak için bir araçtır. Gezi yazıları tarih, coğrafya, sosyoloji, sanat tarihi gibi bilim dallarına kaynaklık eder. Dünya edebiyatında Marco Polo ve İbn Battuta önemli gezi yazarlarıdır. Türk edebiyatında gezi yazısı türündeki en önemli eser Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda kaleme aldığı 10 ciltlik seyahatnamedir. Seydi Ali Reis'in Miratül Memaliki Nabi'nin Fetü-i Harameyni, Pir Reis'in kitabı Bahriyesi Tanzimat'tan önceki önemli gezi kitaplarıdır. Avrupa'ya devlet görevlisi olarak giden 28 Çelebi Mehmet'in yazdığı Paris Sefaretnamesi Avrupa'yı Osmanlı'ya tanıtması bakımından önemlidir. Batı etkisindeki Türk edebiyatına gezi yazısı türündeki önemli eserler Avrupa'da Bir Cevelan Ahmet Mithat Efendi, Seyahat Jurnali Direktör Ali Bey, Hac Yolundaki Afak-ı Irak Avrupa Mektupları Cenap Şahabettin, Frankfurt Seyahatnamesi Ahmet Haşim, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Times Kıyıları, Falih Rıfkı Atay, Anadolu Notları Reşat Nuri Güntekin, Abbas Yolcu Atilla İlhan, Ankara Bükreş Sadri Ertem, Tuna'dan Batıya İsmail Habip Sevük, Mavi Akdeniz, Mavi Anadolu Azra Erhat, Paris'te Bir Türk Ahmet Mithat Efendi, Türkistan Türkistan Yavuz Bülent Bakiler. Not gezi yazarı konu ve anlatım özellikleri bakımından röportaj türüyle benzerlikler gösterir. Röportajda amaç bir olayı, bir durumu, bir sorunu gezip görerek insanlarla konuşarak araştırmak iken, gezi yazısında amaç gezip görülen yerlerle ilgili duygu ve düşünceleri aktarmak, okuyucudan gezme isteği uyandırmaktır. 43. ayrımın sonu, sayfa 386.